Sayfa 103. Tramvayda hiç kimse yoktu. Nehriman oturdu ve yüzlerinin pudrasını, dudaklarının kırmızısını tazelemek için her yalnızlığı fırsat bilen birçok kadınlar gibi hemen çantasını açtı, aynasını çıkardı ve gözlerine yakından baktı. Ayna karşısında gözlerine dolan yeni dikkate biraz evvelden kalma derin bir hüzün karışıyordu. Nehriman buna hayret etti. Ayna ona kendi şuurundan daha kuvvetli olarak deruni hayatını aksettirmişti. Gözlerini bir an için kapadı ve hayalinde bir takım siyahlıklar kımıldadı. Bunlar rüzgarda sallanan bir takım siyah tüllerdi. Biraz dalgalandıktan sonra hareketsiz kaldı ve yavaş yavaş ihtiyar bir kadın şeklini aldılar. Bu ihtiyar kadının sarı yüzü de yavaş yavaş tebessüm etti. Bir yemişin çürümüş yerleri gibi yalnız gölge halinde iki göz belirdi ve çukura kaçmış bol gözyaşlarının yaptığı oluğu taşıyan solgun yanaklar. Güzel Rus kızının annesi, yaşlı ihtiyar kadın. Nehriman allığına pudrasına elini sürmeden aynayı çantasına koydu. Kendi içinde kuvvetli bir hayat uyanıyordu. Bu onu dışarının faaliyetlerinden, tramvaya girenlerden veya kapıları açıp kapayan biletçiden ziyade oyalamaya başladı. Tramvaya girenlerin kendisine çok dikkat ettiklerini sezmeyecek kadar dalgındı. Karanlık bir meyhane, gitar çalan bir adam. O da etrafındakiler de hiç kımıldamıyorlar. Sayfa 104. Bir resimdeki insanlar gibi. Ve bir ses. Ben bir alçağım, diyor. İncecik bir ses. Ben bir alçağım. Hiç kimse kımıldamıyor. Ben bir alçağım. Çünkü, diyor dayısının kızları, bu münevver bir kadın. Herkesin ehemmiyet verdiği şeye ehemmiyet vermiyor. Fakat nihayet bir kadın. Birçok ihtiyaçları var. Ah, şüphesiz birçok ihtiyaçları var. Bunlar birike birike onu rahatsız ediyor. Rahat, para, eğlence, her şey. Fakat nafile. Hakiki kıymetler bunlar değil. Rus kızı Beyoğlu caddelerinde nasıl koşuyor? Etekleri uçarak ve insanlara çarparak koşuyor. Nasıl? Ve nasıl arıyor ilk erkeğini? Ve nasıl buluyor ve nasıl ağlıyor ve nasıl yalvarıyor? Ben bir alçağım. Ah, ben bir alçağım. Tramvay doldu. Nehriman etrafında kimlerin oturduğunu göremiyordu. Düdük ve çan çalındığını duymadı. Ben bir alçağım. Fakat tramvayın hareket ederken yaptığı sarsıntıyla uyanmıştı. Hemen elini çantasına götürdü, sonra etrafına baktı. Biletçi daha gelmemişti. Yine Şinasi gözünün önüne geliyor. Şehzade taraflarında bir meyhane. Şinasi orada kemençe çalıyor. Sırtı daha kamburlaşmış. Başı sazına doğru biraz daha çökmüş. Elleri daha hırpalanmış. Daha sinirli, yüzü daha zayıf, daha sarı. Fakat Şinasi daha mağrur. Çünkü daha mustarip. Ve Nehriman meyhaneden içeri giriyor. Şinasi'yi görüyor. Fakat Şinasi onu görmüyor. Ve Nehriman bir köşeye oturuyor. Ve Nehriman ağlıyor. Ve Nehriman ona doğru koşuyor. Beni affet, sana tekrar geliyorum. Beni kabul et. Ben bir alçağım. Ah, ben bir alçağım. Siz nereye? Nehriman birdenbire silkindi. Biletçi. Sayfa 105. Nereye mi? Nehriman bunu ancak düşünerek buldu ve Fatih diyebildi. Bozuk paralarda ayıramıyordu. Elleri titriyordu. Kaç para vereceğini de unutmuştu. Biletçiye bir avuç bozuk para verdi. Bu haline herkesin dikkat ettiğini sanıyor ve etrafına bakamıyordu. Hafifçe kızardı. Birdenbire yanı başında bir ses işitti. Onun ismini çağırıyordu. Nehriman Hanım! Silkindi ve başını kaldırdı. Macit. Gülümsüyor ve soruyordu. Nasılsınız? Nereye böyle? Nehriman şaşırdı. İçi o kadar dolu, o kadar karışık ve garip duygularla doluydu ki bu basit suallere cevap vermek için bile düşünmesi lazım geliyordu. Macit kim bilir ne zamandan beri onun bu haline dikkat etmiş olduğu için dalgınsınız dedi. Nehriman toplandı. Evet. Ve bu sefer aklına hep balo geliyordu. Baloya ait birçok şeyler konuşmaya mecburmuş gibiydi. Fakat bu dalgınlığın sebebini de izah etmeye mecburmuş gibi herhangi bir yalan arıyordu. Macit alelade bir şey daha söylendi. Görüşemiyoruz, dedi. Nehriman yine müphem bir, evet, dedi. Hala kendini bu sisli ve vuzuhsuz ruhi gareyanın tesirinden kurtaramıyordu. Ve Macit'in şeklini iyice göremiyor, arada bir parlayan gözlerine, yeleğinin bir düğmesine, başının bir hareketine kısa bir zaman için dikkat ediyor ve bu şekillerin yekûnunu bulamıyordu. Sayfa 106. Balo fikri birçok meselelerin mihraki haline şuuruna batıyordu. Fakat bundan bahsetmeye hiç cesareti yoktu. Kelimesini bile ağzına alır almaz bütün gizli ve örtülü duyguların birden keşfedileceğini sanarak ürküyordu. Fakat Macit birdenbire sordu. Baloya gelecek misiniz? Neriman'ın bütün duyguları kamaştı. Cevap vermiyordu. Kızardı. Bakalım, dedi. Neden bakalım? Neriman yüzünü buruşturdu. Bir sebep göstermek lazımdı. Canım istemiyor, dedi. Sonra bunu tahsihe çalıştı. Babamın da izin vermesi lazım. Tramvay Galatasaray'a gelmişti. Macit Neriman'ın elini sıktı. Herhalde geldiniz, dedi ve uzaklaştı. Kayıtsız ve müstehzi bir hali vardı. Macit ayrılınca Neriman büyük bir öfkeyi muvakkat bir zaman için uyutan derin bir hayret içinde kaldı. Macit de manasını birdenbire anlayamadığı garip bir hal görmüştü. Sonra yavaş yavaş sözlerin, tavırların arkasında gizlenen manaları anlamaya ve kuruntunun doğurduğu bir mübalağa ile büyütmeye başladı. Macit bugün ciddi değildi. Hatta açıkça istihza eden bir adamın ruhu gözlerine dolmuştu. Bir gün Macit'le aralarında geçen bir münakaşayı hatırladı. Sayfa 107. Neriman samimiyeti müdafaa etmişti. Macit bu fikirde olmadığını söylüyordu. Samimi olamayız. Hiç kimse tam bir surette samimi olamaz. En samimi insanlar kimlerdir bilir misiniz? Vahşiler. En tabii insanlar da onlar değil midir? Diye sormuştu Neriman. Macit demişti ki, mesela karşımızdakini istemeyerek met etmeye mecbur olduğumuz zaman sesimize, bakışımıza filan bir istihza dolar. Yalnız sözlere ehemmiyet veren bir insan bunları anlayamaz. Bu sözler Neriman'ı Macit'e karşı o günden beri biraz daha fazla uyandırmıştı. Fakat o günden beri Macit, Neriman'a bütün şahsiyetini tam bir ahenk halinde bulunduran bir samimiyet göstermişti. Vakia, Neriman daima şüphe ediyor fakat Macit'e karşı kuruntularının uyandırdığı dikkatle onu tetkik ettikçe inanmayı tercih ediyordu. Bugün ilk defadır ki Neriman'ın şüpheleri yatışmaz bir şiddetle ayaklandı. Macit'i hakiki hüviyeti içinde yakaladığını zannediyor ve o güne kadar fasılasız aldatıldığını anlıyordu. Haykırmak, haykırmak veya ağlamak ihtimallerinin meddü cezri içinde Neriman bir müddet çırpındı. Artık Macit'i düşünmüyor ve ruhunun neresine gizlendiğini anlamadığı bir çeşmeden içine zehir doluyordu. Kendinden geçmişti. Birdenbire uyandı. Tramvayın lambaları yanmıştı. Sokağa baktı. 6. caddenin yokuşuna iniyorlardı. Neriman kendinde bir boşluk hissetmeye başladı. Niçin yaşadığını kendi kendine sordu. Ne Macit, ne Şinasi, ne Bolo, hiçbir şey o anda onu çekmiyordu. Niçin yaşıyor, niçin, niçin? Bunu kendi kendine soruyor ve bir müddet için uzaklaşan nakarat tekrar hatırına geliyor. Ben bir alçağım, beni kabul et, sana geliyorum. Sayfa 108. Ve içinde her şey için bir nefret. Bir aralık etrafına ve insanların yüzlerine baktı. Tramvayda hiç kimse gülümsemiyordu. Hepsinde yük taşıyan insanların yorgunluğu ve bezginliği var. Tramvay onları bir tarafa götürmese, hepsi oldukları yerde senelerce kalacaklarmış gibi ezik ve bitik. Hepsinde bir bedbinlik. En küçük sebeplerle kavgaya bahane arıyorlar. İşte biri bağırıyor. Siz kumpanyanın memuru değil misiniz? Elbette onu müdafaa edeceksiniz. Biletçi kendini müdafaa ediyor ve kaba şeyler söylüyor. Çirkin şeyler. Öf. Ve herkes yüzünü buruşturuyor. Ayıptır diyenler var. Münakaşa kesildi. Başlar daha fazla düştü. Tramvay motorunun vınlayışı. Sanki bu makineden başka yaşayan hiçbir şey yoktur. Neriman sokağa baktı. Her şey ona müsavi görünüyor ve eşya arasındaki farklara dikkat edemez oluyordu. Her şey yeknesak ve her şey boş. Bomboş. Macit şimdi ona uzak bir hikaye gibi geliyor. Gündüz ne şiddetli bir ihtirasla Beyoğlu'na çıktığını, yorulmadan kaç mağaza dolaştığını hatırladı ve hayret etti. Bolo'ya gitmeyi şimdi istemiyordu. Sonra kendisine böyle geçici heveslerin tarihçesini müphem surette hatırlıyor ve hayreti azalıyordu. Ne büyük bir arzuyla istediği şeylerden ne küçük sebeplerle nefret ettiğini düşündü. Bu onda ilk defa olmuş bir değişme değildi. Bu adeta onun şahsiyetini ören esaslı ruhi halletti. Hatta bunun bile değişebileceğini hissediyordu. Kaç defa babası onu maymun iştahlı kızım diye okşayarak tenkit etmişti. Bolo'ya gitmekten vazgeçtiğini babasına söylerse Neriman belki aynı hitap karşısında kalacaktı. Sayfa 109. Fakat kim bilir ne kadar sevinerek, kim bilir para bulmak için ne kadar yoruldu, sarraflar ve komisyoncular arasında ne kadar dolaştı, yüzü ne kadar sarardı. Neriman babasının bu parayı bulmamış olmasını temenni ediyordu. Kalbi ısınmaya başladı. Babasını sevindirmek arzusu onun bir an için boşalan içini yeniden dolduruyordu. Kim bilir ne memnun olacak. Tramvayın daha hızlı gitmesini istiyor ve babasının sevincini görmek için sabırsızlanıyordu. Kendi kendine "Ah, ben bir alçak değilim. Hayır, ben bir alçak değilim," dedi. Gözleri yaşarıyordu. Rus kızının uğradığı korkunç pişmanlıktan kaçacaktı. Asla. O da Rus kızı gibi sahtelikten iğreniyor. Macit sahte bir insandır. Bunu kendi ağzıyla itiraf etmemiş midir? Neriman niçin bunu bugüne kadar hatırlamadı? Fakat bir an için duyduğu bu hislere itimadı da yoktu. Acaba tekrar değişebilir miydi? Bu hislerin sebeplerini aradı. Rus kızının hikayesi, Macit. Fakat sadece bunlar değil. Baloya gitmek için ona babası da Şinasi de izin vermişlerdi. Artık o buna muktedirdi. Artık balo men edilen bir günahın cazibesini tamamıyla kaybetmişti. Şinasi olamaz deseydi Neriman bugün büsbütün başka türlü hissedebilirdi. Bunu tamamıyla anladı. Ah, benim zıttıma gitmemeli. Bana karşı ters hareket etmemeli. Ben vicdansız bir kız değilim, diye düşündü. Ve birçok insanlar için birçok onlarda tabi olan bu mizacı kendisine mahsus bir huy zannetti. Tramvay Beyazıt'tan geçiyor ve Fatih'e doğru ilerliyordu. Fatih, Fatih. Beyoğlu arkada kalıyordu. Aylardan beridir ilk defa bugün Neriman Fatih'e bu kadar istekle gidiyordu ve Beyoğlu'nun cazibesinden kendini kurtarıyordu. Sayfa 110. Çünkü ne olursa olsun kalbiyle yaşayan bir kızdı ve ilcalarına hakim değildi. Bütün duygularını teşhir ettikçe rahatlayan bir mizacı vardı. Ve samimiyeti halis bir şey gibi seviyordu. Şehzade başından geçerken sokaktaki yolculara bakarak düşündü. Şüphesiz bunların içinde ne kıymetli insanlar var, dedi. Hatırını hep gitar çalan Rus artistin arkadaşları geliyordu. Aylardan beri kendi kendisiyle çok dövüşmüştü. Kendi kendisiyle bir sulha ihtiyacı vardı. Bunun için evvela onu, onları, babasını, Şinasi'yi tatmin etmek lazım geldiğini anlıyordu. Eve geldiği vakit Gülter ona dedi ki, ''Beyefendi Ferit Bey'lere gitti. Şinasi Bey ile Ferit Bey onu alıp götürdüler. Bana da sıkı sıkı tembih etti. Neriman gelirse yemeğini yesin, beraber çıkıp Ferit Bey'e geliniz.'' dediler. Neriman evvela bunu tabii buldu. Eskiden Feritler'de sık sık toplanırlardı. Arada bir babası da bulunurdu. Bazı darülfünün hocaları da gelirler, ciddi münakaşalar olur yahut saz çalınırdı. Neriman birdenbire sordu. ''Babam neyini de beraber aldı mı?'' ''Aldı.'' Neriman soyunmadan yemek odasına girdim. Geceyi Feritler'de geçirmenin nasıl olabileceğini düşünüyordum. Eskiden orada çok eğlenirlerdi. Fakat Neriman'ın babasıyla ve Şinasi'yle başa baş kalmaya ihtiyacı vardı. Dönerken yolda konuşmaya karar verdim. Yemeğini acele yiyordu. Bir aralık başını kaldırdı. Gülter'in kendisine garip bir tarzda baktığını gördüm. Gülter gözlerini Neriman'dan ayırmıyor, gülümsüyor fakat mühim bir şey söylemek istediği halde karar veremediğini hissediyordum. Halinde bir yalvarışlık da vardı. Sayfa 111. Halinde bir yalvarış da vardı. Neriman da ona baka kaldı. Bir aralık birbirlerini anlamaya çalışan gözlerle bakıştılar. Gülter Neriman'a doğru bir adım attı. Başını yanına eğdi. Biraz daha gülümsedim. Bir şey rica edeceği artık muhakkaktı. Neriman biraz evvel tecessüsün gerdiği omuzlarını bıraktı ve bu ricayı müsamaha ile karşılayacağını hissettirdi. Gülter bundan cesaret aldı. ''Küçük hanımcığım,'' dedi. ''Sizden bir şey rica edeceğim ama bana gücenmezsiniz değil mi?'' Neriman müphem bir ''Hayır,'' dedi. Fakat bu mırıltı Gülter'i tatmin etmemişti. Teminat istedi. ''Söz verin.'' ''Peki, söyle canım.'' Gülter bir adım daha attı. ''Küçük hanımcığım,'' dedi. Beyefendiye çok acıyorum. Bilseniz bu akşam geldiği vakit yüzü ne kadar sarıydı. Son aylarda çok ihtiyarladı. Adeta çöktü beyefendi. Neriman babasına karşı Gülter'in bu merhametini İzzet'in nefsinin hudutlarından daha fazla içeri sokmak istemediği için sertçe bir baş hareketiyle kesti. Peki çabuk söyle. Üzülüyor, çok üzülüyor. Neye üzülüyor? Bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Fakat tabii size üzülüyor. Çok sever sizi. Bilirim ben, çok sever. Dünyada bir tanesisiniz. Sizden başka hiç kimsesi yok. Neriman daha mağlup bir sesle. Sayfa 112. Peki, ne olacak? Bugün sarraf sarraf dolaşmış. Canı o kadar sıkılıyordu ki, o kadar yorulmuştu ki, içeri girer girmez kapının yanına oturuverdi. Benden bir bardak su istedi, verdim. Bardağı ağzına götürürken elleri titriyordu ve şu ekmek beni çarpsın, su döküldü. Yarın gene dolaşacak. Fakat para bulamazsa, size de vaat etmiş, yüreğine inecek beyefendinin. Zaten kalbi de var, hasta adam. Neriman sustu. Çatalı hafifçe tabağın kenarına bıraktı. Lokmaları ağır ağır çiğniyordu. Boğazına bir şey tıkandı. Öksürdü. Su içti. Ağlamak üzereydi ve kendini tuttu. Başını kaldırdı. Fakat gözlerini masanın ortasından ayırmayarak titrek bir sesle "Gülter," dedi. "Ben de vazgeçtim zaten." "Baloya gitmekten mi?" "Evet." Neriman Gülter'in yüzüne bakamıyordu. Fakat onun derin bir gönül rahatlığı içinde olduğunu tasavvur etti. Sonra gözlerini ona doğru kaldırdı ve hayret içinde kaldı. Gülter'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Kız mendilini gözlerine götürdü. "Beyefendi çok sever sizi, Neriman Hanım," diye tekrar etti.